Evet. Demiştik ki 1. Yuhanna mektubun 2. bölümünün bölümünden yaptığımız bu ilk konuşmada, geçen hafta yaptığımız konuşmada, bu son kısımlarda Rab Tanrı kutsal ruhu aracılığıyla, diri sözü aracılığıyla bu içinde yaşamakta olduğumuz yeryüzünde günahsız bir hayat yaşayabilmek için gereken desteği bize vermekte olduğunun altını önemli çizmiştim değerli kardeşler. Ama bir taraftan Tanrı evet günahsız bir hayat yaşamamız konusunda bize bir hedef koyarken, bir amaç önümüze koyarken, öbür taraftan da demiştim ki Rab Tanrımız bizlerin, yani Recep'in, Ahmet'in, Mehmet'in, Hüseyin'in, Ayşe'nin, Fatma'nın, Hatice'nin ne kadar zayıf olduğunu, günahtan dolayı güçten yoksun olduğunu bildiğinden dolayı da şunu da bize açıkça ifade ediyordu. Bu yeryüzünde mükemmelliğe ulaşabilmemizin de mümkün olmadığını. Yani biz bu yeryüzünde mükemmel olmayacağız, günaha düşeceğiz ama günah içerisinde hiçbir şey yokmuş gibi. Vurdum duymaz bir tutum içerisinde devam edebilecek durumda olamayız, yeniden doğuşumuz varsa. O açıdan değerli kardeşler, bizim hayatımız her zaman dediğim Rab Tanrı'yı hoşnut eden bir hayat olması gerekiyor. Onun için Rabbin çocuğu hiçbir şey yokmuş gibi günah içerisinde hayatını kesinlikle sürdüremez. Ne dedim? Örnek verdim. Aynı kaybolan oğulda olduğu gibi. Kaybolan oğul aklı başına gelince eninde sonunda, bakın Marita kardeşiyle paylaştığı gibi, o genç kız kardeşle ne yaptı? Bütün o en sevdiği kişiyi kaybetmesine rağmen, onun etkisi uzun yıllar devam etmesine rağmen yine de yeniden doğmuş olduğu için ne yaptı? Babaya, Tanrı'ya geri döndü. Tıpkı kaybolan oğulda olduğu gibi. Değil mi? Ne yaptı? Aklı başına geldi. Baba ocağına döndü. Çünkü karakteri değişmişti. Domuz değildi artık. Neydi? Kuzuydu dedik. Değil mi? Karakter değişmiş. Dedik ya, kuzuyu sen ne yaparsan yap, temizle, pakla. Bıraktığında karakter değişmemiş olduğu için çeker gider, pisliğe dalar. Ama biz kuzu olduk artık. Kuzu pisliği aramaz. Onun için karakter, kuzunun karakteri buna izin vermediği için domuz ağzında kalmamız mümkün değil. Günah içerisinde devam etmemiz mümkün değil diye ifade etmiştim. Demek ki kurtulmuş olmakla mükemmel olmuyoruz bu dünyada yaşıyor olduğumuz için. Ama mükemmelliğe giden yolda da ilerlediğimizi unutmamamız gerekiyor. Mükemmel değiliz. Mükemmel olmayacağız. Ama mükemmel olacağımız bir yer var. Rab ile birlikte olacağımız o mekan. O mekana doğru ilerlerken, o mekana doğru giderken sevgili kardeşler ne yapacağız? Mükemmelliği düşünerek, önümüze o kavuşacağımız o diri umuda bakaraktan, o mükemmel umuda bakaraktan mükemmelliğin ardından gitme arzusu içerisinde olacağız. O gayret içerisinde olacağız. O şekilde mücadele edeceğiz sevgili kardeşler. Onun için bu gerçeği kavrayan Pavlos çok net bir şekilde Romalılar 7. bölümde bunun altını çok güzel çizmişti. Ne demişti? Romalılar 7. bölümde 18. ayette, Romalılar 7, 18'de. Ne demiştik? Pavlos diyordu ki, gerçeği kavrayan Pavlos, içimde yeni bir, yani benliğimde iyi bir şey yok. Yani biliyorum ki diyor, bilmek bir şeyden emin olmaktır. Eminim ki diyor, benim içimde iyi olan nokta kadar bir şey yok. Yani aslında değerli kardeşler, övünecek hiçbir şeyimiz yok. Övünüyorsak Rab ile övünüyoruz. Ben ne kadar büyük imanlıyım, ben çok iyi vaaz ederim. Yok abi. Sen Rab'siz bir hiçsin. Ben de Rab'siz bir hiçim. Eğer burada Rab konuşmazsa Recep'in sözlerinin hepsi boş. Bu sözler Recep'in sözleri zaten değil. Ama burada Rabbin desteği yoksa, burada kutsal ruhun desteği yoksa bizim vereceğimiz destek size vereceğimiz desteğin hiçbir yararı yok, hiçbir faydası yok. Kendimize de yok, sizlere de yok sevgili kardeşler. Onun için diyor ki, içimde iyi yapmaya istek var ama güç yok diyor Paulus. Demek ki demiştim, eğer durum buysa yapmamız gereken ne? O zaman kendimize bakacağımıza Rab'be daha çok bakmamız gerekiyor. Eğer bana, bende iyi bir şey yoksa, ben Rabbime 10 kez bakıyorsam, kendime 10 kez bakıyorsam Rabbime 50 kez bakmam lazım. 100 kez bakmam lazım. Onun için Rab'be ne kadar büyük ihtiyacımız olduğu gerçeği bir kez daha öne çıkarmıştım geçen hafta. Ve şunu da söylemiştim ve bu şekilde de noktalamıştım bir ayetle beraber bunu söyleyerekten. Dedim ki Tanrı bizim önümüze hiçbir şekilde günahsız bir yaşam şartı koymuyor. Senin hayatın günahsız bir hayat olacak demiyor Tanrı. Ama bize bir hedef koyuyor değerli kardeşler. Nedir o hedef? Günahsız bir şart koymuyor bu dünyada yaşıyor olduğumuz için ama başka bir hedef koyuyor. Günah içerisinde hiçbir şey yokmuş gibi yaşamamızı istemiyor. Hedef bu. Demek ki günahsız bir hayat modeli koymuyor ama hiçbir şey yokmuş gibi de günah içerisinde yaşamamamızı istiyor. Yaşamamızı istemiyor değerli kardeşler. Kesinlikle günahsız bir hayatı özlemeliyiz, düşünmeliyiz. Onun için günaha karşı duyarsız olmamızı istemiyor Rab Tanrı. Onun için geçen hafta da vurguladım özellikle Tanrı'nın önüne ne yapmamız gerekiyor, gelmemiz gerekiyor. Aynı senin ayette söylediğin gibi Hatice, günahlarımızı açıkça itiraf etmemiz gerekiyor ve itiraf ettiğimizde ne oluyor? Rab da bizi bağışlıyor. Ama itiraf etmek yeterli değil dedik. Ne yapmak gerekiyor? Süleyman meseleleri 28 son ayet onu kullanmıştım. 28-13'te orada söyledik ya, değil mi? Günahını gizleyen muvaffak olmaz, başarılı olmaz ama günahlarını açıkça söyleyen ve bırakan merhamet bulur. Demek ki Tanrı'nın önünde açıkça söylemek günahlarımızı önemlidir, gereklidir ama asıl önemli olan bırakmaktır. Demek ki başarıya götüren sır nedir? Günahlarımızı terk etmek. Sadece açıkça söylemek değil, günahlarımızı terk etmek dedik ve bu şekilde noktaladık. Oldu mu? Böyle bak, fazla büyük, aslında çok büyük özet yapmam lazımdı ama yapmıyorum fazla bir özet. Bu kadarı sadece söyleyeyim, bu kaldığımız yerden devam edebiliriz sevgili kardeşler. Evet, şimdi Yuhanna çok açık, çok net bir şekilde bir dil kullanıyor. Mesih bağları olarak ifade ettiğimiz imanların, yani yeniden doğmuş Tanrı çocuklarının günah işlememesi gerektiğinin altını ne yapıyor? İkinci bölümün İlk ayetinde bize, ilk ayetinde bizim önümüze ne yapıyor? Bu gerçeği koyuyor değerli kardeşler. Ve evet, günah işlemememiz gerekiyor hayat içerisinde. Ama zayıfız, günahtan dolayı güçten yoksunuz ama Tanrı bunu çok iyi biliyor. O zaman ne yapıyor? Birinci bölümde de bize günah üzerinde nasıl zafer elde edebiliriz? Nasıl yengi kazanabiliriz? Zaferli bir hayat yaşayabiliriz'in gerçeğini, sırrını bize açıklıyor. Birinci bölümde bunu görmüştük. Günah üzerinde başarılı olmanın sırrı nedir? Doğru. İtiraf etmek ne demektir? Nasıl itiraf ediyorsun? Ona gelmek zorundasın. Ha, yani ışığa gelmen zorundasın. Ha, demek ki zafer elde edebilmenin koşulu Rab'be, ışık olan Tanrı'ya geri dönmektir. Demek ki birinci bölümde biz bunu açıkça gördük değil mi? Işıkta yürümemiz gerekiyor ki, ışıkta olmamız gerekiyor ki günah üzerinde gerçek anlamda zafer elde edelim. Bakın bunu şöyle 7. ayet destekliyordu. Birinci bölüm 7. ayet. Bunu çok açık bir şekilde burada ben sizinle paylaştım. Ama o ışıkta olduğu gibi biz de ışıkta yürürsek birbirimizle paydaşlığımız olur ve oğlu İsa'nın kanı bizi ne diyor? Her günahtan arındırır. Nasıl arındırır? Işıkta yürürsek. Yani günahımızı görüp ışığa geri dönersek, ışığa geri döndüğümüzde ve günahımızı açıkça söylediğimizde, ışığa geldiğimizde zaten günahımızı görüyoruz. Günahımızı görüp bıraktığımızda ne diyor? Tanrı da bizi her suçtan, her günahtan arındıracaktır sevgili kardeşler. Demek ki nasıl yürüdüğümüz hiç önemli değil. Bakın, bunun altını burada çok kez ben çizdim. Ama tekrar çizme ihtiyacı duyuyorum. Nasıl yürüdüğün hiç önemli değil. Çünkü hepimizin yürüyüşü farklı. Bazen aksıyoruz, bazen topallıyoruz. Değişik değişik yürüme şekillerimiz var. Doğru mu? Senin nasıl yürüdüğün o kadar önemli değil değerli kardeşler. Ama bir şey çok önemli. Nerede yürüdüğün çok önemli. Işıkta mısın, karanlıkta mısın? Çünkü aynı anda hem ışıkta yani Tanrı'da hem de karanlıkta olamazsın. Eğer günah işliyorsan Tanrı'da değilsin. Karanlıktasın demektir. Karanlıkta olan kişi ancak günah işleyebilir. Çünkü yeni doğa, yeni benlik asla ve asla günah işlemez. Günah işlemeyen benliğimiz yeni doğamızdır sevgili kardeşler. Bunun da altını önemli çiziyorum. Demek ki bunu iyice anlamamız, kavramamız gerekiyor. Işıkta yürümek. Bunu açık bir şekilde üzerinde durdum ama bir kez daha öne çıkarmakta yarar görüyorum değerli kardeşler. Işıkta yürümek deyince bir açıklamada bulunmuştum size. Ne anlıyoruz kutsal kitapta ışıkta yürüyün dediğinde? Ne demektir ışıkta yürümek? Bunu açıkladım size. Söyler misiniz bana lütfen? Işıkta yürümek nedir karşılığı? Işıkta yürümek nedir? Işıkta yürümek eşittir. Tanrı sözü ışığında. Bunu duymak istiyorum. Yani ışıkta yürümek eşittir. Tanrı'nın sözü ışığında. Yani Tanrı sözündeki ruhsal ilkeler doğrultusunda. O ilkelere bağlı kalarak. Onun buyruklarına. Yani bize bu arada buyruk derken Musa'nın yasasından söz etmiyor. Bakın bunun da altını çiziyorum. Yasa bizi kurtarmıyor. Buyruk derken kutsal kitapta Yuhanna buyruklar Musa'nın buyrukları değil. Musa'ya verilen buyruklar değil. İsa halkına verilen buyruklar değil. Buradaki buyruklar kutsal kitapta yeni antlaşmada mevcut olan bu öğrencilere öğretilen ilkeler, ruhsal ilkeler. Biz o ruhsal ilkelere bağlı kalarak ancak ışıkta yürümemiz mümkün hale geliyor değerli kardeşler. Demek ki ışıkta yürümenin karşılığı buyruklara, Tanrı'nın sözüne, ilkelerine bağlı kalarak adımlarımızı atmaktır değerli kardeşler. Onun için içten, candan, samimi olmaktır diri söze karşı. Bakın bu çok önemli. İçten, candan, samimi olmak. Ne demektir? Söze karşı içten ve candan ve samimi olmak. Bir kişiyi sen ciddiye alıyorsan, bir kişiyle aran çok samimiyse, içli dışlıysa, çok yakın bir ilişki varsa, o kişiyi ciddiye alıyorsun demektir değil mi? Ciddiye alıyorsan ne olur değerli kardeşler? O kişiyi ciddiye alıyorsan, ilişki iyi bir noktadaysa ne oluyor? Arkadaşlık büyüyor değil mi? Ve ne oluyor? O kişiye itaat ediyorsun. O kişiye ayak uyduruyorsun, saygı gösteriyorsun ve o kişinin düşüncelerini benimsiyor ve o düşünceler doğrultusunda da bir şekilde adımlarını atmaya çalışıyorsun. Eğer sen Tanrı sözünü ciddiye alıyorsan, söze karşı samimiysen, içtensen, candansan o sözü hayata sokuyorsun. Demek ki o zaman şunu söyleyebiliriz. Hangi oranda Rabbin sözünü ciddiye alıyorsan, bakın onun için bugün imanlar arasında fark var. Baktığın zaman biri böyle, biri böyle, biri öyle, hepimizde eksiklik var, ayrı bir konu. Ama baktığımızda hepimizde bir fark var. Ama farklılığı yaratan en büyük faktörlerden bir tanesi, birileri hakikaten Rabbin sözünü çok ciddiye aldığı için önemsiyor, benimsiyor ve onu mümkün olduğu oranda hayata sokmaya çalışıyor, uygulamaya sokmaya çalışıyor. Öbürü de ne yapıyor? İşine geleni alıyor, işine gelmeyeni dışarıda bırakıyor. Tamam mı? Bizim hayatımıza sallantıya uğratan faktörlerin önde olanı bu değerli kardeşler. Bizler kesinlikle günahımızı Rabbin önüne getirip onun affına sığınmamız gerekiyor değerli kardeşler. Onun için ışıkta yürümek söze göre adımlarımızı atmaktır. İtaat etmek budur gerçek anlamda. Üçüncü ayete bakarsanız ne kadar güzel bir şekilde onaylıyor. Bakın ikinci bölümün üçüncü ayetine. Ne diyor orada? Buyruklarını yerine getirirsek, dikkat edin, buyrukları yerine getirirsek, yani kutsal kitaptaki ruhsal ilkeleri benimsersek, önemsersek, onları yaşama sokarsak, onu tanıdığımızdan emin olabiliriz. Demek ki değerli kardeşler, şimdi benim kime ait olduğumu ne gösteriyor? Dikkat edin, soruyorum, çok basit. Benim kime ait olduğumu ne gösteriyor?
Babanın adı.
Benim kime ait olduğumu ne gösteriyor? Bu. Benim nasıl yaşadığım, adımlarımı nasıl atıyorum? Benim hayatıma bakan kişi, yaşantıma, sözlerime, duruşuma bakan bir kişi diyor ki, bu Tanrı çocuğudur. Bunun hayatı farklı. Eğer o kişi beni tanımıyorsa, tamam mı? İmanlar der, bu gerçek Tanrı çocuğu. Ama imanlı olmayan dışarıdaki kişi diyor ki, ya Hatice farklı bir kadın. İşte ne bileyim, Enver farklı bir insan. Ya da Sami farklı bir insan. İmanlı olduğunu tanımayan insanlar bile bunu görebiliyor. Farklı görebiliyorlar. Demek ki değerli kardeşler, bu çok çok önemli. Sözün ışığında hareket eden kişi onu gerçekten tanıdığını yansıtır. Tanıyorsan gerçek anlamda, o zaman ışıkta net bir şekilde kalaraktan hayatını devam ettirirsin. Neden diye soru sorduğumda, neden? Tabii bak, şöyle söyleyeyim. Üstten açıklama yaptığım zaman, eğer onun sözü ışığında, sözü doğrultusunda hayatımızı eğer sürdürüyorsak, ne demektir bu? Nasıl ben onunla ilişki içerisinde, ben o yanıtı verdim zaten. Onunla olduğumu nasıl gösteririm? Eğer onunla ilişkim varsa. Demek ki ilişki içerisindeysek, İsa ile birlikte bir bütünlük içerisinde hareket ediyorsak, iç içe bir hayatımız varsa, o zaman değerli kardeşler gerçekten de onun sözü ışığındayız demektir. Net bir şekilde. Tabii.
Benim buyruklarımı tutacaksınız.
Tabii. Aynı şekilde.
Birbirinize sevginiz olursa herkes bununla benim öğrencilerim.
Tabii. O ikinci şey 7'den sonra 7 8 9 orada devam ediyor. O da önümüzdeki haftalarda onun şey yapacağız. Kardeşler olan sevgi. O da ayrı bir konu. O da çok ayrı bir konu. Oraya da gireceğiz. Ama o birazcık ileride. Ama doğrudur. Yani tamamlayan bir şeydir. Doğrudur. Onun için değerli kardeşler, bunu başka bir sözle ifade etmem gerekiyorsa, kafaya göre değil, yani kafada bilgiyle değil, yürekle yürüdüğümüzü, yani onunla ilişki içerisinde kalarak yürekle yürüdüğümüzü, yüreğinde tam anlamıyla onu yaşadığını göstermiş oluyorsun, yansıtmış oluyorsun. Yani o bende, ben de onda yaşıyorum demektir. Canlı bir biçimde onunla iletişim içindeyiz demektir. Bakın, sürekli onunla iletişim içindeyiz demektir. Demek ki ait olduğum Rab Tanrı, ışıkta yürüdüğün ancak bu şekilde senden yansıyacaktır. Onun için 1. Yuhanna 4. bölümde, bakarsanız 1. Yuhanna 4. bölüme 2. ayete, orada şöyle diyor bakın. İsa Mesih'in beden alıp dünyaya geldiğini kabul eden her ruh Tanrı'dandır. Diyor ki Tanrı'nın ruhunu bununla tanıyacaksınız. Şimdi Tanrı'nın ruhunu bir kişide olduğunu ben nereden tanıyacağım? Rab'de mi değil mi? Abicim bu kadar basit. Yani o kişi Rab'de mi yaşıyor, yoksa karanlıkta mı yaşıyor, yoksa ışıkta mı yaşıyor? Ancak ben bu şekilde Rab'de mi değil mi? Ancak onun o ruhu taşımadığını ancak ben bununla görebilirim değerli kardeşler. Onun için kutsal ruha sahip olan kişi o kutsal ruh ışığında hayatını sürdürmek zorundadır. Başka çıkış yolu kesinlikle yok değerli kardeşler. Onun için bu mutlaka o kişide açıkça yansır. Evet, şimdi 5. bölümdeki ayete bakalım. Beş ikide ne diyor? Ne diyor 5:2'de?
Tanrı'yı sevip buyruklarını yerine getirmekle Tanrı'nın çocuklarını sevdiğimizi anlar.
Ha bak, nasıl anlıyoruz Tanrı'nın çocuklarını sevip de sevmediğimizi? Tanrı'yı sevip buyruklarını yerine getirmek. Sevmek nedir? Sevdiğini söylüyorsan onun buyruklarına da bağlısın demektir. İlkelerine de bağlısın demektir. Eğer ilkelerine bağlıysan da o sahip olduğun sevgiyi de hayatında başkalarına göstermen mümkün hale geliyor değerli kardeşler. Bu kadar net bir şekilde burada bize açıklanıyor. Demek ki ne söylüyorsan, ağzından ne çıkıyorsa onu yaşaman gerekiyor. Neyi savunuyorsan, neyi ifade ediyorsan onu hayatında net bir şekilde göstermen gerekiyor. O zaman şunu diyebilir miyiz? Konuşan nedir burada? Burada konuşan nedir? Benim hayatım konuşuyor. Bakın, benim verdiğim, ben her zaman şu ifadeyi kullanıyorum. Verdiğiniz bir broşür, insana verdiğiniz broşürü insanlar okumayabilir. Takvimi okumayabilir. Traktatları okumayabilir. Verdiğiniz DVD'yi seyretmeyebilir. Ama var ya, onlar bizi çok güzel seyrediyor. Onlar bizim hayatımıza çok güzel bakıyorlar. Ama seni en iyi bir şekilde okurlar. Değerli kardeşler. Demek ki konuşan bu değil. Benim hayatım konuşması gerekiyor. Hayatım ne ise ben oyum. Onun için Türkçemizde güzel bir ifade var bizim. Atasözü. Bana söyle arkadaşının kim olduğunu, ben de sana senin kim olduğunu söyleyeyim. Bu çok önemli bir söz. Hatice bilirsin değil mi? Sen bunu bilirsin. Söyle bana arkadaşının kim olduğunu, ben de sana senin kim olduğunu söyleyeyim. Yani arkadaşın eğer Recep'se başka, ama Ahmet Mehmet'se başka. Doğru mu? Çok net. Ama sen değerli kardeşim, İsa Mesih'e aitin, Tanrı çocuğum diyorsan, o zaman insanlar demesi lazım ki evet lan, bu kişi gerçekten Tanrı çocuğu. Gerçekten bu İsa Mesih'te onun izleyicisi, takipçisi diyebilmeli büyük bir cesaretle. Bunu açık bir şekilde söylemek istiyorum sevgili kardeşler. 3. ayete bakalım. Diyor ki buyruklarını yerine getirirsek. Buyruklarını yerine getirmek, az önce de ifade ettim, Tanrı sözünü, elimizde var olan Tanrı sözünü okuyup elde ettiğimiz değerleri, kazanımları, elde ettiğimiz güzel gerçekleri hayatımıza sokmaktır. Buyrukları yerine getirmek. 3. ayette vurgulanan gerçek. Demek ki buradaki gerçek şu. Bilmek yeterli değildir. Nokta. İstediğin kadar, benden belki çok daha iyi kutsal kitabı biliyor olabilirsin. Şeytan da biliyor. İsa'yı sınadı. 3 kez yazılmıştır dedi. Tat tat tat tat, değil mi? Baktım ki şeytan da biliyor. Ama Tanrı da yaşıyor mu, şeytan değil. Sen de çok iyi biliyor olabilirsin. Ben öyle insanlar tanıyorum ki büyük şovlar yapıyorlar ortada, orada burada, şurada burada. Büyük şovlar yapıyorlar. Ama hayatına baktığın zaman hayatı bunu gerçekten de Mesih'te olduğunu yansıtmıyor sevgili kardeşler. Onun için bilmek kesinlikle yeterli değil. Geçen hafta vurgulamıştım. O dönemde yaygın olan bir düşünce vardı. İnanç akımı. Gnostizm diye. Gnostikler. Bu gnostikler kimlerdi? Bilgiye dayalı bir öğretiydi bu. Yani en önde bilgi olması lazım. Bilgi yoksa hiçbir şey yok. Ama burada aslında Yuhanna çok net bir şekilde gnostiklere de burada çok güzel bir şekilde bilgi veriyor. Onlara da aslında yanıt veriyor burada. Bilginin yeterli olmadığını söyleyerek. Bilgi kesinlikle yeterli değil. Yerine getirmek önemli. bilmek değil, yerine getirmek. Onun için koşul yerine getirmek nedir? Karşılığı nedir? İtaattır. Doğru mu? Yerine getirmek itaattır. Yani o gerçeklere uymak, yerine getirmek. İtaat Tanrı çocukları olduğumuzu ne yapıyor? Güvencesi. En büyük güvence nedir? Senin itaat ediyor olman. Eğer itaat ediyorsan yansıyan en büyük güvence budur değerli kardeşler. İtaat senin gerçek anlamda yaşayıp yaşamadığını gösteren bir güvence. Bana hiçbir şey söylemene gerek yok. Ben senin hayatına bakarım. Hangi oranda Rab'desin, hangi oranda Rab'de değilsin. Değerli kardeşler. Bunu benim hayatımda da görebilirsiniz. Herkes kendi hayatına baktığında kendisi bilir ama imanlı olan kardeş de, aynı ruhu taşıyan kardeş de bunu kesin bir şekilde bilebilir sevgili kardeşler. Bunun altını önemli çizmek istiyorum. Ateşlendik değil mi birazcık? Hava alalım. Ya şimdi bundan dolayı dördüncü ayette şöyle diyor. Onu tanıyorum deyip de bakın bu çok önemli ve sert bir söz. Onu tanıyorum deyip de buyruklarını yerine getirmeyen yalancıdır, kendisinde gerçek yoktur diyor. İlginç değil mi? Yani Mesih İsa'ya sürekli biçimde, bilinçli bir şekilde itaatsizlik neyi gösteriyor? Onu gerçek anlamda tanımadığımızı gösteriyor. Doğru mu? Eğer sürekli bilinçsiz bir şekilde, bilinçli bir şekilde itaatsizlik varsa senin hayatında, o zaman değerli kardeşler, bu şunu kanıtlar bize, sen gerçekten de İsa Mesih'i tanımıyorsun. Nokta. Bu kadar açık, bu kadar net sevgili kardeşler. Şimdi ben sizi bu konuda yani önceki haftalar biz bu sonsuz yaşam konusuna girmiştik. Yani bir imanlı yaşamını, sonsuz hayatı kaybeder mi, kaybetmemez mi diye bu konuya biz girdiğimizde aslında bu ifadeyi ben kullandığımda yani evet bir kişi sürekli bilinçli bir şekilde itaatsizlik ediyorsa o kişi Rab'be bakarak Rab'de yaşamadığını gösteriyor, kanıtlıyor diyorum. Aksi halde değerli kardeşler o kişi kesinlikle o kişinin yeniden doğuşu yoktur. Eğer bilinçsiz bir şekilde, bilinçli bir şekilde günah içerisinde hayatına devam ediyorsa. Onun için Yuhanna Yuhanna 10. bölümde sizi bir ayete götürmek istiyorum. Yuhanna 10. bölümde sizi bir ayete götürmek istiyorum. Yuhanna 10'da biliyorsunuz burada ben sık sık kullandım bu ayeti ama onun ilk kısmını burada kullanmak istiyorum. Şimdi Yuhanna 10. bölümün 27. ayetine baktığınız zaman 10. bölümün 27. ayetine Yuhanna diyor ki koyunları sesimi işitir. Ondan sonra ne diyor? Koyunlarım sesimi işitir ve ben onları tanırım diyor. Doğru mu? Neden diyor Tanrı ben onları tanırım? Domuz olmadığı için. Tanrı'nın kuzusu yoksa derdi ki domuzlarım sesimi işitir ve ben onları tanırım derdi. Ama domuzlarım demiyor. Bak değişmiş. Demek ki Tanrı çocuklarından söz ediyor burada. Yeniden doğmuş Tanrı çocuklarını kastediyor. Burada koyunlarım sesimi işitir derken Tanrı çocuğu, Tanrı'ya ait olan Tanrı evladı mutlaka ve mutlaka ne yapar? İzlediği çobanın sesini işitir. Çoban da ne yapar? Onların sesini nerede olursa olsun haykırışını tanır değerli kardeşler. Bu kadar açık, bu kadar net. Şimdi haberci Pavlus da 2. Timoteos mektubunda bakın bunu ne kadar güzel onaylıyor. Haberci Pavlus 2. Timoteos mektubunun 2. bölümünde 19. ayette 2. Timoteos 2. bölüm 19. ayette bakın nasıl onaylıyor bunu. Tanrı'nın attığı sağlam temel diyor. Sağlam temelden söz ediyor. Ve bu temeli şu sözlerle açıklıyor. Diyor ki Rab kendine ait olanları bilir. Yani sarsılmayan ilke bu. Sarsılmayan temel bu. Rab Tanrı kendine ait olan evlatlarını tanır. Domuz olmadıkları için. Karakterleri değişip kuzu olmuş oldukları için. koyun olmuş oldukları için. Ama ben bunu söylerken millet neyi gösteriyor bana biliyor musunuz? Ben bu gerçeği öne sürerken, ben bu gerçeği savunmaya çalışırken insanlar bana Matta 7'de bir ayet gösteriyorlar. Matta 7. bölüm ayet 21'i gösteriyorlar. Ve diyorlar ki bak o ayeti oku diyorlar bana. Dedim ne yazıyor o ayette? Bakın ya Rab ya Rab diye seslenen herkes göklerin egemenliğine girmeyecektir. Ancak göklerdeki babanın isteğini yerine getiren girecektir. Yani sanki itaat ettiğimiz sürece sonsuz hayatın kurtuluşun sahibiyiz. İtaat etmezsek, yerine getirmezsek kurtuluş kaybolup gidiyor. Burada sanki ilk göze çarpan ilke buymuş gibi görünüyor değil mi? Değerli kardeşler, baktığımız zaman o şekilde görülüyor. Sanki ben eğer itaat ediyorsam, eğer ben Rabbe sadıksam, buyruklarını yerine getiriyorsam sonsuz hayatım emin ellerde. Ama eğer ben itaatsizlik ediyorsam kurtuluşumu kaybedebilirim. Bu gerçek ortaya çıkıyor buraya baktığınız zaman ilk planda. Ama değerli kardeşler bakın burada zaten kurtuluştan söz etmiyor. Bu bir. İkincisi burada İsa kime konuşuyor? Burada konuştuğu kişiler kimler? Tanrı'yı tanıdıklarını söyleyip de onun çizgisinde kalmayan yani iman etmeyen, yeniden doğuşu olmayan insanlara söylenen sözler bunlar değerli kardeşler. Anlatabiliyor muyum? Buradaki sözlerin karşılığı bu. Demek ki bizler Tanrı sözünü yerine getirebilmenin koşulu ne? İman. Biz bunu kutsal kitaptan biliyoruz. Eğer ben Tanrı sözünü yerine getirebilmem için öncelikle iman etmem gerekiyor. 6. bölüme bakarsanız Yuhanna 6. bölüme orada diyor. Tanrı'nın işi onu gönderdiği kişiye iman etmektir diyor. Değil mi? Yani iman bizi gerçekten Mesih'e bağlıyor. Şimdi bu Matta 7. bölümün 23. ayetine bakın şimdi. Olayı birazcık bağlayacağım. 23. ayete bakın. 7-23. Matta 7-23. Diyor ki o zaman ben de yani bu söylediklerim gerçekleri onaylamak açısından. O zaman ben de onlara açıkça sizi dikkat edin. Altı çizilmesi gereken bu. Sizi hiç tanımadım. Bakın bu çok önemli bir söz. Hiç sözü. Hiç. Sizi hiç tanımadım. Bak uzak durun benden. Ey kötülük yapanlar diyeceğim. Demek ki Rabbimizin bana sorsanız kullandığı en korkunç ifadedir. Ben sizi hiç tanımadım demiş olması değerli kardeşler. Ama Yuhanna 10:27'de ne diyordu? Ben onları tanırım diyordu değil mi? Ama burada ne diyor? Ben onları hiç tanımadım. Kimler için söylüyor bunu? Yeniden doğuşu olmayan insanlar. Domuz onları hiç tanımadı. Ama Yuhanna 10:27'ye baktığım zaman Rab orada diyor ki ben onları tanırım. Yani yeniden doğuşu oldukları için Tanrı'nın kuzusu oldukları için bu ifadeyi kullanıyor. Ama onları yeniden doğuşu olmayan kişiler için kullandığı ifade ne? Bakın seni hiç tanımadım. Seni hiç tanımadım. Şimdi böyle bir gerçek karşısında bence sanki şunu söylememiz yanlış olmaz değerli kardeşler. Ben böyle bir gerçek karşısında nasıl söyleyebilirim ki Tanrı çocuğu evet sonsuz yaşamını kaybedebilir? Mümkün değil değerli kardeşler. Rabbim diyor ki tanıyorum diyor onları. Bizi tanıyor. Değerli kardeşler. Hatta ayrılıp gittiğimizde 99'u bırakıp değil mi? Mezmurlarda görüyoruz değil mi? 99'u bırakıp diğerinin ardına düşüyor onu kurtarmak için. Sanki o kız kardeş geri döndüğünde onun gücüyle mi oldu bu? Hayır. Baba ona sürekli bakıyordu. O ona sürekli kendini bir şekilde açıklıyordu değerli kardeşler. Ve eninde sonunda o kız kardeş geri dönmek zorunda kaldı. Onun için burada bence şu basit soruyu sormamız gerekiyor. Bu anlattığım bu kısa açıklama içerisinde şu soruyu sormamız gerekiyor. Rabbimiz önce tanıdığını söyleyip de önce tanıdığını söylüyor. Sonra da hiç tanımadığını nasıl söyleyebilir? Yani önce tanıdığını söylüyor. Ondan sonra diyor ki ben hiç onları tanımadığını nasıl söyleyebilir? Bence bu soruya iki şekilde yanıt verebiliriz. Bu soruya iki şekilde yanıt vermemiz mümkün değerli kardeşler. Ya Rabbimiz, bizim Rabbimiz kurtulmuş olan canlar için ben onları tanırım ifadesi yalandır. Yani Tanrımız yalan söyledi. Yani tanıyorum, ben onları tanıyorum diyorsa demek ki bu konuda o zaman yalancı. Aslında tanıyorum dedi ama aslında tanımıyordu. Yalan söylüyor. Ya bunu kabul edeceğiz burada. Ya da sevgili kardeşler sizi hiç tanımadım diye ifade etmiş olduğu kişilerin de hiçbir zaman kurtulmuş yani yeniden doğuşu olmayan kişiler olduğunu kabul edeceğiz. İkisinden biri. Hangisi daha geçerli? İkincisi geçerli. Demek ki Tanrı çocuğu olmayan kişileri Rab hiç tanımadı. Beni tanıdı. Beni ismimle çağırdı. Zakay'ı ağaç üstünde Zakay aşağı in seninle senin evinde olacağım dedi. İsmi kullandı. Zakay ismini kullandı. Tanrı bizi nasıl çağırıyor? Seni Yeşaya'da diyor değil mi? Yeşaya'da çok güzel bir şey. Seni ismimle çağırdım. İsminle çağırdım. Sen benimsin. Suların içinden geçeceksin ama sular senin yüzünü aşmayacak diyor. Ateşlerden geçeceksin ama yanmayacaksın. Sen benimsin. Haleluya. Sen benimsin. Değerli kardeşler bu kadar açık, bu kadar net. Tanrı çocuğunun sahip olduğu sonsuz hayat kaybolan bir hayat değil. Yoksa zaten sonsuz dememiz mümkün değil. Onun için vurguladım. Mesih İsa'ya sürekli ve bilinçli bir şekilde itaatsizlik onu tanımadığının kanıtıdır. Eğer sürekli itaatsizlikle devam ediyorsan onu tanımıyorsun demektir kardeşim. Bu kadar açık, bu kadar net değerli kardeşim. O zaman ne diyor bu kişi için? Yalancıdır, kendisinde gerçek yoktur diyor. Dördüncü ayette okuduk değil mi? Yalancıdır ve kendisinde gerçek yoktur. Yani sürekli bilinçli bir şekilde itaatsizlik bir içerisinde yürüyorsa, yaşıyorsa bu insan, bunun yeniden doğuşu olduğunu kesinlikle söylememiz mümkün değil. Onun için dördüncü ayeti tekrar bakın. Yalancıdır, kendisinde gerçek yoktur. Ama beşinci ayete bakın. Beşinci ayette de diyor ki, onun sözüne uyan kişinin, şimdi dördün tam tersini söylüyor ama onun sözüne uyan kişinin Tanrı'ya olan sevgisi gerçekten yetkinliğe ulaşmıştır diyor. Yetkinleşmiştir. Tanrı da olduğumuzu bununla anlarız. Yani sevgi artık gerçek anlamda yüreğe oturmuştur. Bununla da gerçekten Tanrı'da olduğumuzu bir kanıtıdır diye görebiliriz değerli kardeşler. O zaman şöyle bir soruyu size yönelteyim. Tanrı'nın sözüne uymak, Tanrı'nın buyruklarını yerine getirmek nasıl bir sonucu ortaya çıkartıyor? Tanrı'nın sözüne uymak, itaat etmek, itaat nasıl bir sonucu ortaya çıkarıyor? Rabbin sözüne itaat ettiğimize ortaya çıkan sonuç nedir? Bizlere neyi açıklar? İtaat değerli kardeşler. Tanrı'ya ait olduğumuzu. Yani yeniden doğduğumuzu. Yani artık domuz olmadığımızı. Yani Tanrı'nın kuzuları olduğumuzu ve bunun da karşılığı şu. Yani Tanrı'da yürüdüğümüzü açıklar. İtaat neyi açıklıyor? Tanrı'da yürüdüğümüzü açıklıyor. Tanrı'da yürümüyorsan zaten itaat ettiğini söyleyemezsin. İtaat ancak Tanrı'da yürüdüğünü, gerçek anlamda Tanrı'da yürüdüğünü açıklıyor. Onun için 6. ayette bakın ne diyor. Tanrı'da yaşıyorum diyen Mesih'in yürüdüğü yolda yürür. Yürümelidir. Bu kadar açık, bu kadar basit. Değerli kardeşler. Eğer söylüyorsan bunu o çizgide kalarak yürüyeceksin. Kısacası Rabbimiz İsa Mesih gibi yaşayacaksın. Mesih'te olmak, İsa'da olmak, evet onda yaşamaktır. Hedef ve amaç bu olmalı her bir Tanrı çocuğunun. Hedef ve amaç bu olmalı her Tanrı çocuğunun da değerli kardeşler. Peki. Bu sahip olduğumuz iman aracılığıyla sahip olduğumuz yaşam nasıl yaşayabiliriz? Bu hayatı nasıl sürdürmemiz mümkün? Bu benim ne kadar güçlü bir imanlı olduğuma mı dayalı? Kutsal sözü ne kadar çok okuduğuma mı dayalı? Kiliseye ne kadar düzenli bir şekilde katıldığıma mı dayalı? Ben bu hayatı nasıl yaşayabilirim? Evet. Bu kadar basit. Ben bu hayatı bu çarpık düzen içerisinde, bu bozuk dünyamızda dimdik baston yutmuş gibi durabilmenin bir koşulu var. Kutsal ruhun yönetimi altında kalarak yaşamak. Amin. Kutsal ruhun yönetimi altında kalarak yaşamak. Eğer kutsal ruhun yönetimi altındaysan Tanrı'nın sözü ışığındasın. Tanrı'nın sözü ışığındaysan karanlıkta değilsin. O zaman bu da şunu gösteriyor. Evet, sen gerçek anlamda Tanrı çocuğusun ve Tanrı'dasın ve onda yürüyorsun. O zaman burada şu soruyu soralım ve burada noktalayalım. Aslında devam ediyor daha. Bir bakayım. 14 sayfa. Ben 8. sayfada. Daha bir 6 sayfa daha var. Ama maalesef devam etmek mümkün değil. Burada belki bırakabiliriz. Yani çok zengin. Bakın yürekten söylüyorum. Bakın abartmıyorum değerli kardeşler. Ben Rabbin sözüne gömüldüğüm zaman çıkamıyorum. Bu sabah bile yani erken kalktım, baktım, ettim. Rab bana o kadar derin şeyler açıklamada bulundu ki diri sözü aracılığıyla. Bu kadar derin ya, bu kadar zengin. Yalvarırım yaşam sözüne Pavlus'un dediği gibi sımsıkı sarılın. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Yaşam sözü nedir? Yaşam sözü nedir? Nedir yaşam sözü? Rabbin kendisi. Nedir yaşam sözü? 119. mezmura bakın. Çok iyi bilinen bir ayet var. Mezmur 119. Yuhanna, Mezmurlar 119. Ve çok iyi bilinen bir ayet. 119-105. Ne diyor orada? Bir kardeş okuyabilir mi? 119-105. Ne diyor abicim? Ya. Bitti. Bitti. Demek ki bu ne demektir? Yaşam yolunda olduğunu eğer söylüyorsan ışıktasın demektir. Demek ki ışıkta olman senin yaşam sözüne bağlı olduğunu gösteriyor. Yaşam sözü ne yapıyor? Senin yaşadığın bu dünyada sana öncülük ediyor. Bu kadar açık, bu kadar net. Eğer ışıktaysan. Bunu değil. Bunu değil. Bu çok basit bir şey ama ezberleyin. Yani 119 dediğim zaman bakın 119. mezmur dediğim zaman her zaman Tanrı sözünün önemini vurgulayan mezmurdur. Bir tek ayetin dışında bütün ayette Tanrı'nın sözü var. Sözü yer alıyor orada. Tek bir ayetin dışında bütün ayetlerde Tanrı sözü var. Demek ki değerli kardeşler Tanrı sözü benim için öncülük ediyor. Işıktır. O zaman Tanrı sözü elimizdeyse eğer o söze göre hayatımızı sürdürmek zorundayız. O zaman ben size bir soruyla sizi baş başa bırakacağım. Hangi oranda Tanrı sözüne bağlı bir hayatımız var? Hangi oranda sözü okuyoruz, okuduğumuzu, anladığımızı hayatımıza sokuyoruz? Hangi oranda kutsal ruhun yönetimi altında adımlarımızı atıyoruz? Bakın hayatımıza. Geçtiğimiz haftaya bakın. Değil mi? Bugün pazar. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar değil mi? Toplam 7 gün. Bu 7 gün, bugün 7. gün. Bugünü saymazsanız 6 gün içerisinde hangi oranda söze göre adımlarını attın? Bu söz senin hayatına öncülük etti. Hangi oranda bu söz senin hayatına öncülük etti? Kutsal ruh sana öncülük etti değerli kardeşler. Eğelim yüreklerimizi ve her zaman olduğu gibi Sami kardeş duayla toplantımızı kapatır. Biz 5'e kadar bunu yapmaya çalışıyoruz. Bugün bak hayret, bugün dakika olduk. Genelde 5'i geçiriyoruz. 5 geçiyor, bazen 10 geçiyor. Ama burada bırakalım. Ama yüreklerimize bakarım. Rab aramızda sözüyle ve kutsal ruhu aracılığıyla. Yüreklerimize ışığı aydınlatmak istiyor. Ve bizim onun ışığında yaşamamızı istiyor. Değerli kardeşler, bakın, Rab'de olmak, yeniden doğmuş olmak, Mesih'te olmak, onun o zenginliğine sahip olmak bizi ne yapsın biliyor musun? Daha çok kamçılasın, ona daha fazla hizmet etmek için. Yalvarırım size. Bu Tanrı için değer be. Bu Tanrı için her şey yapmaya değer. Eğelim yüreklerimizi, Sami duayla toplantıyı kapatırım.